Ahiret sevgisi demek dünyayı bütün bütün terk etmek değil.
Evet.
Çalışmayacaksın, oturacaksın. Lüks bir hayat da istemeyeceksin hiçbir zaman yani. Böyle para kazanmayacaksın. İnsanlara faydası dokunan işler yapmayacaksın. Fabrikaları açmayacaksın. Manası değil. Kesinlikle. Onları yapacaksın evet. Ama onları sevmeyeceksin. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok önemli bir şey. Hatta bunların hepsinin içerisinde şu vardır. İnsan annesini sever, babasını sever, nenesini, dedesini sever, arkadaşlarını sever, güzel manzaraları sever. Dünyada insanın birçok sevdiği şeyler vardır. Şimdi bunları da sevme demiyor. Dünya sevgisinin içinde bunlar. Bunları da sev ama bir gaye için. Şimdi bunları bulmamız gerekiyor bu gece. Evet. Bunun metodu ne? Bizi ahirete götürecek, Allah'a götürecek, dünya sevgisinden uzaklaştıracak, gerçek Allah aşkı ile, peygamber aşkı ile, ahiret aşkı ile bizi belki de yakıp böyle gerçekten bir kor haline getirebilecek bir metot nedir? Onu bu akşam aramaya çalışacağız inşallah.
Evet.
Sözü?
Cevap olarak, sualimize cevap olarak, evet, dünyanın fani yüzüne karşı olan aşkı mecazi, eğer o aşık, o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve ayne-i esma-i ilahiye ve mezra-i ahiret olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, o gayrimeşru mecazi aşk o vakit aşk-ı hakikiye, inkılaba yüz tutar.
Evet, biraz duralım değil mi bu cümleler üzerinde? Biraz basa basa duralım istersen.
Yani dünyanın yüzlerinden bahsediyor. Nedir evet. Bunlar? Evet.
Şimdi dünyanın fani yüzüne karşı olan aşk-ı mecazi, üç aşağı beş yukarı hepimizin hissettiği bir durum. Bundan kurtulma. Eğer o aşık dünyaya, aşık olan o aşık.
Dünyanın dünyevi yüzüne bakıp yani, onu seven.
O yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, bu mal mülk geçicidir. Bu dünyamızın hepsi geçicidir, gidicidir gibi dünyanın üzerinde olan fani yüzü görse, yani her şey geçicidir diye ondan yüzünü çevirse, baki bir sevgiliyi arasa. Çevirecek ama bir de arama aşkı olacak. Yani bunlara bedel, bunun yerine geçecek ebedi bir aşık bulmam lazım diye bir arayacak. Arama sevdası içine girecek. Dünyanın pek güzel o aile-i esma-i ilahiye ve mezra-i ahiret olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, bunda başarılı olursa, bu defa o gayri meşru, o meşru olmayan İslamiyet'te, Kur'an'da kötülenen o mecazi aşk o vakit hakiki aşka dönüşür. Ha, burada demek şu var. Bu dünya geçici.
Evet.
Bunu bir defa kendi içimize sindirmemiz gerekiyor. Bu birinci şart. İkincisi de şu. Ebedi bir hayat ona bedel, geçici ama insan hemen geçici olduğunu biliyor ama uzun ömür yaşamak ister. İnsana Cenab-ı Hak ruhuna böyle rahat yaşama hissini, meylini vermiş insana. Gerçekten lüks hayatı insan arzu ediyor. Fıtratına, yapısına koymuş bunu. Peki bunu nasıl susturacaksın? Ha, o niçin verilmiş insana? O bütün insanın nefsinin hoşuna giden, insanın lezzet alabileceği ne varsa ileride kendisine verilecek. Cennette verilecek. Fihi ma teştehihil enfüs. Nefsin arzu ettiği her şey içinde bulunur bir mekanda var işte. Orada Cenab-ı Hak vermek için bu dünyada o arzuları vermiş. Demek o arzuları o tarafa çevirmek lazım. Ahiretin tarlası hükmünde bu dünyayı görüp ona göre çalışmak gerekir. Yani bu dünyada ekmek gerekir. Orada biçmek için. Bu arzular onun için verilmiş. Bir de ikinci bir konu var ki Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellileri. Bak benim bedenim de çürüyüp gidecek. Yok olacak. Ama beni yaratan yaratıcı, bana hayat veren hayat sahibi, bana rızık veren rızık verici işte bakidir. Benim ruhumu muhafaza edecek, öldükten sonra tekrar dirildiğimde bana iade edecek ve beni mükafatlandıracak diye Cenab-ı Hakk'ın isimlerini sevecek. Baki olan, ebedi olan isimlerini. Kendi şu çürüyebilecek muhakkak bedenine bedel onları sevecek. Demek dünyanın iki yüzü var. Bir Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelli ettiği bir yüz, bir de ahiretin tarlası olma bakımından. Bu dünyada ekersin, öbür dünyada biçersin. O tarzda yani ahireti, cenneti kazanmak için bir, bu dünya tarla hükmündedir. Bu yüzü var. Bu iki yüze çalışacaksın. Öteki fani olan yüzünü, yüzüne karşı o sevgiyi, onun fani olduğunu düşünerek yok etmeye çalışacaksın. Öteki iki yüzü bulacaksın. Böyle bir durum var. Ondan sonra
fakat bir şartla ki kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir.
Bu çok önemli. Bu şart çok önemli. Şimdi buraya kadar söylediğimizi şöyle diyebiliriz. Biz hepimiz biliyoruz bunu da. Fakat bir türlü yine de başaramıyoruz. Dünya sevgisi yine üstün geliyor. Yine de ölmeyi arzu etmiyoruz diyoruz. Niçin? İşte o. Bu şartı yerine getirmediğimiz için. Püf noktası burada.
Yani kendi hususi dünyamızla umumi dünyayı birbirine
karıştırmayacağız. Karıştırıyoruz işte onun için. Karıştırmamamız gerekiyor.
Niçin karıştırmamamız gerekiyor? Dünyaya olan hakiki o sevginin, mecazi sevginin hakiki sevgiye, hakiki aşka inkılap edebilmesi için.
Tabii. Bu şart yerine geldiği an az önce söylediği o nasihatler yerini bulmaya başlar. Yani artık dünyanın o fani yüzünü görmeye başlarsın.
Evet.
Ondan sonra ahiretin o baki kalan iki yüzü var diye, diğer yüzü, dünyanın iki yüzü. Bir Esma-i Hüsna, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin isimlerine bakan yüzü. Bir de ahiretin tarlası olma bakımından bir yüzü vardı. O da. O iki yüzü bu sefer bulmaya başlarsın. Ama bu şartı yaptıktan sonra. Tekrar edelim orayı.
Fakat bir şartla ki kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını, yani kişinin kendi hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir.
Evet. Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi kendini unutup afaka dalıp umumi dünyayı hususi dünyasız zannedip ona aşık olursa tabiat bataklığına düşer, boğulur.
Evet.
Bu çok önemli. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey diyebiliriz. Kıyas yapabiliriz yani. Misal de verecek aşağıda. Bunu çok güzel bir misalle de açıklayacak. Bir aile misalini getirecek.
Evet.
Bu örnek bu meseleyi çok güzel açıklıyor. Yani şöyle. İnsanın kendisine baktığı zaman insan küçücük bir mikroptan ölür gider insan. Bir mikroba mağlup olur. Sokakta giderken Allah etmesin bir trafik kazasıyla gidersin. Evde merdivenden inerken ayağın sürçer. Düşersin, ölürsün. Demek benim bu dünyam pamuk ipliğine bağlı neredeyse. Cenab-ı Hak ne kadar ömür vermişse o ömür bittikten sonra hemen bir sebep bulur Cenab-ı Hak orada. Bir sebep halk eder. Sen ölürsün. Hayatın bu kadar zayıf. Şimdi bu zayıf hayatı bizim dış dünyamızla karıştırıyoruz. Biz merdivende ayağımız sürçüp düştüğü zaman merdivenlere bir şey olmuyor. Bizim hayatımız kırılıyor. Trafik kazasında mesela, değil mi? Trafik kazası oluyoruz. Bizim seyrettiğimiz o güzel manzaralar yine devam ediyor. Ama bizim hayatımız yok oluyor. Bizim kıyametimiz kopuyor. Biz aradan çekiliyoruz yani.
Bizim gözlerimiz kapanıyor.
Tabii dış dünyadan çekiliyoruz. İç dünyamız kapanıyor. Ondan sonra gözlerimiz kapanıyor. Çekiliyoruz biz oradan. Şimdi ölüm denilen hadiseyle karşı karşıya gelmiş oluyoruz. Ama yanımızdaki dostlarımız bize diyorlar ki ne yapalım? O çekildi aramızdan. Hayat devam ediyor diyorlar. Herkes işine gücüne yine devam ediyor.
Nerede kalmıştık diye
devam ediyor. Şimdi biz başkalarının hayatı devam, hani hayat devam ediyor deyip de devam ettirdiği hayat ile, dış dünyadaki hayat ile bizim kendi pamuk ipliğine bağlı hayatımızı karıştırmamamız gerekiyor. O halde biz en çok hani kıyamet ne zaman kopacak diye, dünyanın sonu ne zaman gelecek diye merak ederiz. Aslında kıyametin kopması insanın kendisinin ölmesi demektir. Bu noktaya eğer tüm fikirlerimizi odaklarsak, o zaman bu dünyanın gerçekten fani olduğunu hissetmeye başlarız. Yoksa dış dünyadaki o ebedi zannedilen, bakıyorsun ki herkes ölüyor ama dış dünya devam ediyor. Sen de kendi dünyanı o dış dünyayla eşit kabul ediyorsun. benim dünyam da dış dünya gibi devam edecek diyorsun. O zaman ne diyor? Ayet-i Kerime'de dediği gibi dünyaya öyle bir sarılıyor ki hatta onlardan birisi 1000 sene hayat yaşamak ister diyor. Sanki dünya 1000 yıl devam edecek de onun hayatı da onunla beraber devam edecek. Değil. Dünya öyle devam eder fakat senin hayatın bir noktada noktalanır gider. İşte dış dünyadan biz nazarlarımızı çekmeliyiz. Bu iç dünyamızın faniliğine çekmeliyiz nazarları. O noktaya bütün hissiyatımızı o noktaya gömmeliyiz. O zaman fani olduğunu hissetmeye başlarız yavaş yavaş. Yani püf noktası burada.
Yani bir saray düşünelim ki saray 1000 sene ayakta durabilir. Hı hı. Bugün bir Topkapı Sarayı hala ayakta duruyor. Ama ne sultanlar görmüş. Hani cuma günleri müezzinler camilerde der. Hani bu camiden geçmiş olan imamından, kayyiminden, cemaatinden. Yani o minber, o mihrap, o cami ne kadar cemaat görmüş. Yani imamı da değişmiş. Kaçıncı imam orada görev yapıyor belki. Hı. Yahut bir mekan düşünelim. Dedemizden kalmış. Dedemizi, babamızı göndermiş belki öbür aleme. Biz orada yaşıyoruz, bizi de gönderiyor. Yani bizim dışımızdaki alem bize göre biraz daha uzun ömürlü. Biz ise hayatımız kendi sınırlar içerisinde. Ama bu hakikati nefis görmüyor, göremiyor, hissiyat aldatabiliyor anlaşılan. Evet, yani burada demek ki bir önemli nokta var.
Evet.
Yani dünyanın, dünyaya bakan yüzünde boğulmayıp Esma-i İlahiye'ye aynı olan ve ahiretin tarlası hükmünde olan o iki yüzüne ulaşabilmek için kendi hususi dünyamızda içinde yaşadığımız umumi dünyanın birbirine karışmamasını sağlamamız lazım. Bunu görmemiz lazım. Kendi her an yıkılabilir, yok olabilir, her an sönebilir dünyamızı bize göre daha uzun ömürlü olan diğer dünyayla karıştırırsak gerçek yüzünü dünyanın göremeyebiliriz.
Evet. Şimdi burada bir misal veriyor. O misale geçmeden tabii şöyle diyor. Yine de dünyaya dalmış, kıyaslamayı yapamamış, tabiat bataklığına dalmış.
Evet.
Yani tabiat dediği şu kainatın o güzel yüzüne meftun olmuş. Adeta tapar derecesine gelmiş. Estahibbunel hayate dünya var ya ayet-i kerimede geçiyor.
Evet.
Yani dünya hayatına adeta tapar derecesinde seviyor. Şimdi bu insanı kurtuluşu yok mu? Ha belki onlar da kurtulabilir. Yani bir ihtimal var burada. Zaten ona da bir kapı açıyor ve diyor ki meğer ki harika olarak bir deste inayet onu kurtarsın. Allah Celle Celaluhu hususi bir ihsan ile onu alsın kurtarsın. Bu şuna benzer. Yol kenarında bir fakiri görür padişah. Yolda geçerken ona bir bakar. Bir kese altın atar önüne. Geçer gider. Onun hayatı da kurtulur onunla yani. Hani fakirlikten kurtulur hayatı derken o. Şimdi bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın özel ihsanları var. Ata kanunu denilen bir kanun vardır ki Cenab-ı Hak bir kuluna acır, oradan tutar. Yani şefkat ile o kulun da güzel bir tarafı vardır. İyi bir tarafı vardır. Allah'ın rızasını kazanacak. Bir tarafı vardır da o noktada dalmıştır oraya. Tutar ona ihsanını yapar. Onun içerisinde harika bir şekilde onu kurtarır. Yani bir velisini gönderir ona. Ya da kalbinde bir şimşek çakar onun.
Bir hidayet nasip eder.
Ondan sonra der ki bak bu dünya hayatı gerçekten fani der. Birdenbire dönüş yapar. Hatta zaman zaman bu Moral FM mikrofonlarında da rastlıyoruz.
Evet.
Değil mi?
Ben diyor şimdi şu anda döndüm diyor.
Şu anda hidayete geldim diyor. Aslında daha önce de belki hidayetteydi ama o anda iç dünyasında yeni bir
inkılap olmuş.
Yeni bir ışık parlamış orada.
Evet.
Birdenbire iç dünyasını aydınlatmış, karanlık olan o iç dünyası aydınlanıvermiş onun. O zaman diyor işte kurtuldum diyor. Aslında daha önce de belki kurtuldu fakat o ışığı bulamamıştı.
Ben gerçeği tahmin ediyordum ama şimdi buldum.
Şimdi buldum diyor orada. Çoğu zaman böyle.
Evet.
Moral FM dinleyicilerinden rastlıyoruz, istiyoruz, duyuyoruz mesela. Evet, şimdi misale geçelim burada. Bu evet. Çok enteresan bir misal çünkü.
Yani kendi dünyamızla evet, diğer dünyayı karıştırmamak. Hususi dünyamızda bize göre daha daimi olan dünyayı karıştırmama noktasında bunu bir misalle açıklıyor. Mesela şu güzel, ziynetli odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynası bulunsa. O vakit 5 oda olur. Biri hakiki ve umumi, 4'ü misali ve hususi odalar. Yani 5 tane oda olur. Bir tanesi hakiki oda, o dört endam aynası olduğundan dört tanesi de misali odadır. Her birimiz, yani biz dört kişiyiz, her birimiz kendi aynamız vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak, yani aynamıza kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boya yeşile boyasak yeşil gösterir. Ve hakeza. Aynada tasarrufla, elimizdeki aynada yapacağımız tasarrufla, bir takım değişikliklerle çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz o odayı. Hı hı. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tahir edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatte birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmakla odanı, yani sana ait olan aynendeki odayı harap edebilirsin. Ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. Gerçek odanın bir taşını bile kımıldatamazsın.
Evet. Yani şimdi dört duvarda dört boy aynası var. Endam aynası var. Biz dört kişiyiz. Siz, ben, dinleyicilerimizden işte dört kişi olduğumuzu farz edelim. Böyle burada duvarlara dört tane ayna koyduk. Gerçek oda neresi? Şu içinde bulunduğumuz oda.
Evet.
Peki aynanın içine yansıyan bir oda daha var. O da hayali oda. İşte burada onu söylüyor. Hayali oda derken o da bir odadır. Görüntüsü var.
Aynamızın içinde.
Aynaya bağlı yalnız o. Ayna kırıldığı zaman o oda yok olur gider.
Misali oda diyoruz ona.
Misali oda diyoruz. Ayna yok oldu, oda da yok olur bu sefer. Çünkü misalidir o. Buradaki ayna, aynanın daha doğrusu asıl görüntüsü gerçek odadır ki bu odayla onun arasında fark var. Şimdi biz kendi aynamızın karşısına geçsek, ona yeşile, kırmızıya çeşitli renklere boyarız. Hatta bazen akrobatik aynalar da oluyor. Akrobatik ayna diyorum ben ona. Çünkü insanı çok akrobatik şekilde de sokuyor. Yani böyle bazen eğiyorsun aynayı, insanı uzun gösteriyor, kısa gösteriyor. Çukur aynalar var, insanı dev gibi gösteriyor. Tümsek aynalar var, küçücük gösteriyor gibi. Yani buna benzer.
Kahkaha aynaları.
Ya da aksi oluyor. Ha?
Kahkaha aynaları.
Kahkaha aynaları, evet. Şimdi böyle aynalar var. Çeşitli şekiller verebiliriz biz hususi aynamızda. Çok düzgün bir şekilde tanzim de edebiliriz. Eğri büğrü de yaparız. Bizim aynamız o. İstediğini yaparız. Peki odamızı böyle o şekillere sokmaya kalksak yapabilir miyiz? Büyük bir mimar gerekir canım o şekilleri verebilmek için. Biz onu yapamayız. Bir taşını bile oynatamayız işte o noktada. Gerçek odayı oynatamayız ama hususi odada her türlü şeyi yapabiliriz. Evet işte.
Şimdi bu temsili hakikate. İşte
bu misaldi. Tabii,
evet. İşte dünya süslü bir menzildir. Bu odamız gibidir. Odamız yani. Her birimizin hayatı bir endam aynasıdır. O dört kişilik misalde.
Evet, ayna bizim hayatımıza misal.
Evet. Şu dünyadan her birimize birer dünya var. Birer alemimiz var.
Evet.
Fakat direği, o alemin direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfadır. Hayatımız bir kalem. Onunla sayfayı amelimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse, sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız gibi zail, fani, kararsızdır. Hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz, o hususi dünyamız aynı olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-u esma-i ilahiye döner. Ondan cilve-i esmaya intikal eder.
Evet, buraya kadar şimdi bir yönünü anlattı. Diğer yönü de diğer paragrafta gelecek. Şimdi bu oda misali, şu dünyadaki süslü alem. Çevremiz, etrafımız, her tarafımız. Bu oda ona misal. Her birimizin hayatı da bir endam aynası diyor. Yani nasıl şu oda aynanın içine yansıyorsa bizim iç dünyamızdaki şu hayatımızın içine de yansıyan dış dünya var. Şimdi dış dünya bizim içimize yanıyor. Hususi bir aynanın içindeki oda gibi hususi bir dünyamız var bizim. Hayali bir dünyamız var. Evet, işte bu dünya fani bir dünya. Yani bizim kendi hususi dünyamızın merkezi bizim hayatımız. Öldükten sonra kapandı her şey, bitti. Şimdi kapandı her şey, bitti. Şimdi şöyle düşünelim biz. Şöhret sahibi olduğumuz birisini düşünelim. O kadar şöhretiz ki herkes bize alkışlıyor. Böyle bir insan olduğumuzu düşünelim. Şimdi bizim iş dünyamızda o alkışlar devamlı yansıyor. Değil mi? Kulaklarımız o alkış seslerini duyuyoruz. İnsanların tezahüratını gözlerimiz görüyor. Ve onlara dilimizle ne yapıyoruz? Teşekkür bile ediyoruz hatta. Şimdi böyle bir insanı düşün. Şöhretin zirvesine çıkmış böyle bir insanı düşünün. Şimdi hayat o noktada noktalandı mı? Son noktayı koyduğu zaman hayat, bizim aynamız, iş dünyamız kırıldığı an, hayat gitti mi ayna gitti demektir. Ne alkış sesini duyarsın, ne artık onları görebilirsin, şu ne de onlara bir teşekkür edebilirsin, aralarından çekilirsin. Şimdi ne oldu? Bütün hayatımız, daha doğrusu bizim dünyamız kendi hayatımıza bağlı olduğu için çöküp gitti. O ayna misal, ayna kırılınca odanın görüntüsü gittiği gibi, o aynanın içindeki odanın görüntüsüyle beraber ayna gittiği gibi, bizim hayatımızda kırılınca, ölünce tüm dünya gider. Her şey bizim hayatımıza bağlı. Ayakta tutan işte o. Şimdi ne oldu? Orası gittiği zaman bu sefer tamamen yok mu olacak? Hayır. Eğer dünyamızı sevdik, bak şimdi iş dünyamızı sevdik, sonra gördük ki dünyamız işte bu noktada hayatımız üzerine bina edilmiş böyle. Hayatımız gibi bizim de sönüyor, fani, kararsız. Bunu bu şekilde hissetmişsek şayet hemen ona ait muhabbetimiz, o hususi dünyamız aynı olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-i esma-i ilahiye dönüyor. Şimdi nasıl oluyor? Cenab-ı Hak bu hayatı vermiş. Dış dünyayı süslediği gibi bizim iç dünyamızı da Allah süslüyor diye ne yapıyoruz? O aynada yansıyan Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin nakışlarını bu sefer ne yapıyoruz? Görmeye başlıyoruz. Bu birinci yönü. İkinci yönü ise
hem o hususi dünyamız ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip ona karşı şedid hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine çevirsek o vakit o mecazi aşk hakiki aşka inkılap eder.
Şimdi burada da yine ahiretin tarlası olması meselesi vardı. Başta izah edildiğine göre. Bu noktada da ahiretin fidanlığı olduğumuzu, hayatımızı anlatsak o zaman ne olacak? Dünyaya o hırs, o şiddetli talebimiz, çünkü kazandığımız her şey elimizden gidiyor. Şöhret gidiyor. Mal mülk gidiyor. Dünya refahı gidiyor. Peki bu hususi dünyamızın rahatı, zevki kaçıyor. Ne yapacağız? O halde diyeceğiz ki ha, bunların yönünü çevireceğiz. Bütün bu dünyadaki kazandığımız her şey aslında yok olup gitmiyor. O halde ahiretin bir fidanlığı hükmündedir bu dünya. Evet, ayna kırılsa bile, hatta dış dünya bile yıkılsa, büyük kıyamet bile kopsa, hiç üzülme, tekrar Cenab-ı Hak o aynayı diriltecek diyoruz. Bu sefer o aynanın iç dünyasını düzenlemeye çalışıyoruz. Ama nasıl düzenlemeye çalışıyoruz? Onun sahibinin hoşuna gidecek şekilde.
Evet.